İnce Mehmet 4. Yaşar Kemal.
Ayrım 5.
Ali kesiğinde de jandarmalarla karşılaştı Müslüm. Çirişlerin arasında yitti gözükmez oldu. Öylesine toprağa yattı ki gökteki keskin gözlü kartallar bile onu göremediler. Gene jandarmalar çok kurşun yaktılar. Müslüm böylece sürünerek bir buğday tarlasının içine girdi. Buğday tarlası insan boyuydu. Firiklemiş ekinler esen yelde hışırdıyordu. Kırmızı gelincikler kırmızı bir kilim gibi yeşil kara kılçık başakların üstüne serilmişti. Müslüm ekinlerin içinden Ceyhan ırmağına doğru yılan gibi akarken önüne bir uruşman kümesi çıktı. Müslüm sevincinden deliye döndü. Güzel kokulu bitkiyi kökünden koparıyor, güzel güzel yiyordu. Bütün bedeninin, saçlarının, ellerinin, ayaklarının, gözlerinin bahar koktuğunu duyumsadı. Arkasından jandarmalar kayalıklarda daha kurşun yakıp duruyorlardı. Müslüm vuruşmanları bitirdikten sonra ekinin içine ağzı yukarı yatarak havaya beş el kurşun salladı. Jandarmalar kayalıklardan ovaya dökülürken Müslüm onlardan çok daha hızlı Ceyhan ırmağının yarlarının dibinden yukarıya, deve dikenliğin altına kaydı. Sel yatağına gelince kurtuldum diye sevindi. Jandarmalar, köylüler bu deve dikenliğin içine hiçbir vakit giremezler. Neden ki dersen bu kara yılanlardan korkarlar. Burada her yıl bu aylarda en az 15 kişi yılanlar boğar öldürürler.
Demek böyle ha? Peki sen nasıl girdin?
Benim efsunum var. Yılan bana bir şey yapmaz. Bir de ben korkmam. Buranın yılanları beni tanırlar. Beni çok gördüler geçen yıl.
Unutmuş olamazlar mı?
Yılanlar insanlar gibi değil. Onlar dostluğu da düşmanlığı da unutmazlar. Ben geçen yıl onlara kova kova süt verdim.
Ha, şimdi anladım işi. Yılanlar sütü çok severler. Hele koyun sütünü.
Mehmet ağama diyeyim, ne jandarma ne de köylüler deve dikenliğe giremezler.
Demek ben tatlı canı iyi kurtarmışım.
Müslüm coşkuyla iyi ki iyi diye onayladı. Anan seni Kadir gecesi doğurmuş. Yoksa şimdi ben seni boğazı sıkılmış oracıkta bulacaktım. Mosmor kesilmiş.
Mosmor dedi Mehmet şaşkınlıkla.
Jandarmalar şuradan gün batıdan da gelemezler. Şu aşağıda ejderhanın sarayı olduğunu bilirler. Ejderhanın oraya yaklaşanı yuttuğunu da bilirler. Kimi zaman dünya soluk alır gibi bir soluk alır. Sazlık, ana varza kayalıkları, toprak bile sallanır. O ejderhanın soluk alışıdır işte. Buraya kimse yaklaşamaz. Bizi burada yakalayamazlar. Bize ejderha da bir şey yapmaz. Geçen yıl anam şuraya koskoca bir kazan süt koydu ejderha içsin diye. Kazan öyle büyüktü ki üç adam zor taşıdı. Ejderha da beni tanır. Ben ta içerilere kadar gittim de bana hiçbir şey yapmadı. Sende de yüzük var. Sana kurt, kuş, insan, hiçbir yaratık hiç yaklaşamaz. Jandarmalar beni o kadar kurşun sıktılar da niye vuramadılar söyle. Söyle niye vuramadılar?
Sende anacık sultanın yüzüğü vardı da ondan.
Ondan dedi Müslüm güvenli bir sesle. Ondan ya.
Şimdi de o bende.
Şimdi bu bataklık çevrili. Köylüler, jandarmalar burasını boş bırakmazlar.
Bırakmazlar dedi Mehmet. Biz burada en az üç gün kalmalıyız. Onlar bizden ses sadağı çıkmayınca üç günden fazla kalmazlar.
Ben onları teziktirdim dedi Müslüm. Onlara aşağıyı gösterdim. Bucağı ben yukarıya kaçtım. Şimdi onlar bucağı kuşatmışlardır. Bucağın çalılığı, zıncarı, ağaçları buradan daha büyük. Üstelik bucakta ejderha da kara yılan da yok.
Gene de bekleyelim dedi Mehmet. Burada da kapandayız ya olsun. Ovada çırılçıplak yakalanmaktan daha iyi. Uzun uzun tartışarak buradan çıkmayı bir iyice tasarladıktan sonra sohbete geçtiler. İkisi de o kadar yorgundu ki uykuları hiç gelmiyor, konuştukça açılıyor, açıldıkça konuşuyorlardı. Mehmet bu Müslüm çocuğa şaşırmış kalmıştı. Bir bebek gibi saf, bir eke gibi akıllıydı. Şimdiye kadar Ferhat Hoca da içinde insanoğlunun böyle akıllısını görmemişti. Şu yılanlardan, ejderhadan da ödü kopuyordu. Anasının hiç kimsenin haberi olmadan kazan kazan sütleri getirmiş, tek başına korkudan eli ayağı titreyerek onlarla dost kalmak için ejderhaya, yılanlara sunmuştu. En az korktuğu insanlardı. Bu kadar güzel silah kullanmayı da nereden öğrenmişti?
Sen hiç ejderhayı gördün mü?
Görmedim dedi Müslüm.
Belki de öyle bir ejderha yok.
Olmaz olur mu Mehmet ağam? Hiç ejderha olmaz mı? Ağzını hayra aç da günaha girme. Bu kadar kara yılan olur da burada onların hiç ejderhası olmaz mı?
Belki de olmaz.
Öyleyse ejderha yok da o sütleri kim içti ya?
Utku kazanmış bir komutan gibiydi. Sana bir şey soracağım dedi Mehmet onun kolunu tutarak.
Sor dedi Müslüm.
Ama doğruyu, dost doğruyu söyleyeceksin bana. Ne duyduysan ne gördüysen onu.
Olur dedi Müslüm, ben hiç yalan söylemem ki.
Diyorlar ki Seyran benim ölümü almaya kasabaya yaya yapıldak giderken bir mavi kuş onu hiç bırakmamış. Başının az üstünde, başının yöresinde hep uçmuş durmuş. Ta ki Seyran o ölünün benim ölüm olmadığını görene kadar.
Söyle bakalım, böyle bir şey olmuş mu?
Olabilir. Ferhat Hoca bütün köylüler, bütün kasabalılar da görmüşler o kuşu. Seyran bacıdan hiç ayrılmıyor. Başının bir karış üstünde, bir karış yöresinde dönüp duruyormuş. Böylece kuş Seyran bacıyla birlikte kasabaya kadar gitmiş. Onunla köye geri dönmüş. Seyran bacı ne zaman dışarı çıksa kuş nerede olursa olsun uçup geliyor. O nereye gitse başının üstünde o da oraya gidiyormuş. Bütün köylüler bunu her gün görmüşler. Ben görmedim.
Sesi özür diler gibiydi.
Yalnız o kuş mavi değil, sarıymış.
Mavidir, dedi Mehmet sertçe.
Sarıdır, diye aynı sertlikle karşılık verdi Müslüm.
Mavidir.
Bana o kuş sarıdır, diye Seyran bacı söyledi.
Sen sus, diye buyurdu Mehmet. Ben biliyorum, o kuş mavidir.
Mavi olsun, mavi olsun, dedi Müslüm boynunu bükerek.
Tan yerleri yavaş yavaş ışımıştı. Hemita Dağı'nın tepesine gün vurmuş gibiydi. Bataklık 3 kere soluklanmış, toprağı sarsmıştı. Kuşlar uçuşmaya, böcekler ötmeye başlayacaktı neredeyse. Dünya binbir ışığı, rengi, kuşu, aydınlığı, ipileyen kayalıkları, çiçekleri, bataklığın üstünden kalkan incecik dumanıyla görkemli bir uyanıştaydı. Önce Müslüm, ardından da Mehmet uyudu. İkinci dizin, sayfa 37. Üçüncü kısım. Kurşun seslerine uyanan kasabalılar don gömlek pijamalı yarı çıplak kasabanın sokaklarını doldurdular. Bir süre hiç konuşmadan uyur gezerler gibi birbirlerine çarparak dolaştılar. Sonra ortalık birden patladı, şehrin içini bir uğultu aldı. Her önüne gelen her önüne gelene bir şey söylüyor, bir şeyler soruyor geçiyordu. Ortalık ağırına kadar bütün kasaba 7'den 70'e kadar sokağa dökülmüştü. Bu kargaşa sürdü. Ortalık ağırınca dükkanların kepenkleri gümbürtüyle açıldı. İnsanlar top top köşe başlarda kahvelere, dükkanların önüne biriktiler. Konuşmaya, geceki olayı yorumlamaya başladılar. Yukarıdaki tepelerden daha kurşun sesleri geliyordu. Murtaza Ağa Mehmet'i gördükten, yorganı başına çektikten sonra bir daha hiç kıpırdayamamış, yatağının içinde öyle kas katı kesilmiş kalmıştı. Karısı gelmiş onu yatağın içinden çıkarmaya çalışmış, yorganı üstünden çekmiş, bir türlü de oradan alamamıştı. Kadın utanıyordu. Ya şimdi savcı, yüzbaşı, doktor gelir de ağayı böyle yatağın içinde çont olmuş görürlerse ne derlerdi? Bu hal kasabanın diline düşerdi ki kıyamete kadar söylenirdi. Kurban oldum Murtaza, kalk yoluna öldüğüm gül yüzlü ağam, uyan. Bak yanın yören kan gölü. Gün doğdu, kalk. Şimdi bütün dünya bu eve dökülür, bu odaya gelirler. Seni böyle korkudan çont olmuş görmesinler. El alemin diline düşeriz ki kasabaya oyuncak oluruz, kurban olduğum Murtaza'm. Kalk, kurban olurum, kalk. Çalışıyor, çabalıyor, bir türlü kas katı kesilmiş kalmış Murtaza'yı açamıyordu. Yanaşmaları, öteki kadınları da çağırmıyordu ki sevgili yiğidini böyle görmesinler. Solunda edemedi, bir kova soğuk suyu onun üstüne boca etti. Murtaza Ağa'dan incelen bir inilti geldi. Bir kova daha. Murtaza Ağa parmağını sallayarak işaret verdi. Hüsnü Hatun eğildi, koluna yapıştı onun. Bu kadar su o kadar çok işe yaramamıştı. Çalıştı çalıştı, Murtaza Ağa'yı yerinden bile oynatamadı. Sonunda edemedi, konaktakileri çağırdı. Ötekiler konağın orasında burasında hazır bekliyorlardı. Hemen koştular. Murtaza Ağa'yı yataktan kaldırdılar, oturma odasına sürüklediler. Hüsnü Hatun, hamamlığı yakın, diye buyurdu. Murtaza Ağa kendine gelmişti ya, kenetlenmiş, dişlerini bir türlü açamıyordu. Yüzü de sapsarı kesilmişti. Hüsnü Hatun bütün çabasıyla onu konuşturmaya çalışıyor, yüzüne avuç avuç kolonya döküyordu.
Hamamlığı yaktık hatun.
Hatun Murtaza Ağa'yı 2 kişinin yardımıyla hamamlığa sürükledi. Onu yere yatırdı, soymaya başladı. Kas katı kesilmişi soymak o kadar kolay olmadı ya, sonunda Hüsnü Hatun bu işi de becerdi. Çıplak adamı kolundan tuttu, mermerin üstüne kadar sürükledi. Üstüne kova kova hafif ılık suyu dökmeye başladı. Biraz sonra Murtaza bir kolunu, ardından da bacağını oynattı. Ardından gözlerini açtı. Korkuyla, şaşkınlıkla Hüsnü Hatun'a baktı. Ardından da kan, dedi. Kan, kan, kan, çok kan. Gözlerinin içi güldü bir ara. Yaram nasıl, çok kan geliyor mu?
Hiçbir şeyciğin yok kurban olduğum, dedi Hüsnü Hatun. Piri paksı, bir pire ısırığı bile yok gül bedeninde, çok şükür.
Yok mu?
Yok ya, kul oldum. Ala gözlü sultanım benim. Yüce Allah seni o zalimin kurşunlarından esirgemiş.
Konağın avlusunun önü olaydan sonra hemencecik insanla dolmuştu. Gün attıktan sonra da insanlar durmadan geliyorlar, avlu kapısının açıldığı caddeyi bir uçtan öteki uca dolduruyorlardı.
Topal Ali, dedi Murtaza, amanın ne pahasına olursa olsun bana Topal Ali Ağa'yı, o ağalar ağasını, paşalar paşasını, o insanlar insanını, o ermişler ermişini bana ulaştırın. O kurtardı benim canımı. O olmamış olsaydı ben de şimdi Mahmud Ağa'nın yanında alakanlı, kanlara belenmiş yatmış olacaktım. Mahmud Ağa nasıl?
Kan gölüne batmış çıkmış. Amanın ne kadar da çok kanı varmış. Bütün oda yer gök kana kesmiş.
Bana hiçbir şey olmamış mı?
Çok şükür. Çok şükür ki pire ısırığı kadar bile, diken çiziği kadar bile.
Ben bu canı kime borçluyum?
Kime? Diye sordu Hüsnü Hatun.
Topal Ali'ye gülüm, Topal Ali'ye. O canavar, yani İnce Mehmet oğlumuz, o aslan yürekli, o çatal yürek içeriye girince, kurşunu sıkınca, lambada sönünce ben ona ne yapıyorsun, İncem oğlum deyince, o da bana dedi ki, ben daha o zaman elime Mahmud Ağa'nın kanı fışkırmamış daha, ben bayılmamışım daha. İşte o zaman kulağıma çatal yüreklimin bülbül sesi geldi. Var git Murtaza, yaşa Murtaza, ölmeyin tam sırasıydı ya, seni Topal Ali'ye havale ettim. Var git Murtaza, bir ye de Topal Ali'ye bin şükret.
Doğru mu? Hayalde düştü olmasın.
Doğru vallahi billahi, şu kulacıklarımla duydum. Ondan sonra da elime kan gelince kendi kanım sanıp öldüm. O zamandan bu zamana kadar ölüydüm. Bir yerimde hiçbir şey yok ya, en küçük.
Yok dedi Hüsnü Hatun, çok şükür koca Allah'ıma, kurdu kuşu yaratana, cansız çamurdan bizi hak edene, çok şükür çok.
Ben bu Topal Ali'ye ne yapsam, nasıl bir iyilikle bulunsam da gönlünü alsam. Bak hatun, şu Topal Ali'ye benim yaptığım kötülüğe, onun bana yaptığı iyiliğe.
Keşke dedi hatun için için. Ünü büyük, sözü seçkil Topal Ali Efendimiz'e bunu yapmasaydın, keşke.
Keşke diye içini çekti Murtaza Ağa hatunu gibi. Keşke. Kul kusursuz olmaz demiş sevdiğim.
Kul kusursuz olmaz gül yüzlü ağam. Sen Topal Ali için üzülme. Onunla barışacağız. Öyle görkemli bir adama senin gibi bir ağayı bağışlatmak kolay.
Kolay dedi Murtaza Ağa gülümseyerek.
Hüsnü Hatun daha kendine gelememiş kocasını kokulu sabunlarla, onu incitmeyerek köpürte köpürte bir iyice ovalayarak yudu arıttı.
Çok şükür kendime geldim dedi Murtaza Ağa ayağa kalkarken. Çok şükür Allah'ıma, çok teşekkür Topal Ali Bey kardeşime, ermişler ermişine. Çok şükür bugünüme, bu halime.
Hatun sabun kokulu yepyeni çamaşırlar getirdi. Bayramlık yiğitlerimi de çıkar sandıktan, kalpağımı da, kırmızı mintanımı da, hani Kurtuluş Savaşı'nda giydiğim. Yani Mercin cephesinde, Fransızlara karşı savaştığım cephede giydiğim kan kırmızı gömleği de, o gömlek şehit kanıyla boyanmıştır. Benim kendi şehit kanımla, İnce Mehmet benim şahinim, yiğidim. Ona kurşun geçmiyor biliyor musun hatunum?
Aman ha, aman ha, bunu her yerde söyleme. İnce Mehmet şahinim deme.
Murtaza Ağa, Kurtuluş Savaşı milis giyitini giyer, parlak çizmelerin ayağını çekerken celallendi.
Diyeceğim hatun dedi, o benim canımı bağışlamadı mı? Bir kurşunu da bana oracıkla hemen sıkıverseydi ne yazardı? Değil mi? Söyle. Söyle ne olurdu? Söyle, o benim canımı kurtarmadı mı? O benim şahinim değil mi?
Doğru, o bir şahandır, doğru bir kartaldır. O anka kuşudur, o dağların yırtıcı kaplanıdır. O adı güzel, kendi güzel, Muhammed'e eştir, doğru. Hepsi dost, dost, doğru. Yalnız işin içinde başka iş var.
Ne işi hatun diye gürledi Murtaza Ağa kalpağını başına giyerken.
Hüsnü Hatun, ya Mustafa Kemal duyarsa senin İnce Mehmet'e şahinim dediğini gönüllenmez mi? İnce ona asi değil mi? Kul olduğum Murtaza Ağam. Ünü büyük Gazi Kemal Paşa'mız ne der sonra sana? Ünü büyük İnce Mehmet'i bizim Murtaza ne diye gökyüzüne çıkarıyor demez mi? Demez mi iki gözümün çiçeği Murtaza efendim?
Der dedi Murtaza, ben de ağzımı sıkı tutarım ama. Bundan sonra da o İnce Mehmet'e göstereceğim dostluğu, iyiliği ben bilirim. Silahtan silah, mermiden mermi, dosttan dost, ne isterse onun emrine kılarım. Şu Topal Ali'yi de başıma taç ederim. Bu gece onu eve yemeğe çağırabilir misin?
Hele dur ağam, hele acele etme. Topal Ali'yi gönlü kırılmış Ali ağamız o kadar kolay değil eve çağırmak. Gönül bir sırça saraydır, kırılırsa bir daha bitiştirmek zordur.
Zordur dedi yüzünü asarak Murtaza.
Onu da hiç kimse bilmeyecek, bir daha ağzımızdan çıkmayacak.
Nedir o çıkmayacak olan?
İnce Mehmet'e dostluğumuz.
Çıkmayacak diye güldü Murtaza. Bir Allah bilecek, bir ben, bir sen, bir de durdu düşündü. Bir de Topal Ali.
O İnce Mehmet'in düşmanı değil mi?
Murtaza Ağa'nın yüzünü bir şaşkınlık aldı. Bir süre konuşmadı.
Bu insanlar belli olmuyorlar ki hatun dedi. İnce Mehmet onun öyle can bir düşmanı da onun hatırı için benim canımı niçin bağışlasın?
Bundan aralarında bir şeyler var. Sonra hatun kaşlarını çattı, alnı kırıştı.
Sonra hatun Topal Ali beni öldürmemesinin için ondan istesin. Ben o topalın onurunu ayaklarımın altına almamış, onu beş paralık etmemiş, onu itin götüne sokup sokup çıkarmamış mıydım? Şu dünya dünya olalı benim topalı aşağıladığım gibi hiçbir insan hiçbir insanı aşağılamamıştır. Bu işin altından bir çapanoğlu çıkmasın. Bir şey bizim aklımıza gelmeyen bir şeytanlık olmasın.
Ayrım sonu.